Ayrım 56.
Montmartre Lağı eski ağın en giriftidir. Bereket versin, Jean Valjean geometrik planı bir yığın, karma karışık yelken direği biçiminde görünen Al Lağı'nı arkasında bırakmıştı. Ama önünde pek çok sıkıcı rastlantılar, bir soru işareti gibi karşısına çıkacak pek çok sokak köşesi vardı. Evet, bunlar birer sokaktır. Birincisi solunda geniş Platier Lağı. Bu lağım karmakarışık bir bilmece gibidir. Bir takım T ve Z hercümercini postanın buğday halinin altından sene kadar ulaştırır, orada Y biçiminde sona erer. İkincisi sağında her biri birer çıkmaz sokak olan üç dişiyle Kadran Caddesi'nin eğri koridoru. Üçüncüsü solunda daha hemen girişinde bir çatalla çetrefilleşen zikzaktan zigzağa giderek her yana bölünüp dağılarak Louvre'un büyük yeraltı mezarına ulaşan Maillot kolu. En sonra da sağda Jeuneur sokağının çıkmaz sokak koridoru. Ayrıca çevredeki lağıma gelmeden şurada burada küçük bölmeler. Ancak bu çevredeki lağım onu güvenlikte olabileceği uzaklıkta bir çıkış noktasına götürebilirdi. Burada anlattıklarımız hakkında Jean Valjean'ın en ufak bir bilgisi olsaydı, sadece duvarı yoklayarak Saint-Denis sokağının yeraltı galerisinde bulunmadığını çabucak anlayabilirdi. Eski taş kesme yerine, lağımın içinde bile azametli, ihtişamlı olan eski mimari yerine, elinin altında bugünün ucuz işini, tutumluluk olsun diye başvurulan çareleri hissederdi. Eski yapı, granit temel taşlarıyla, yağlı kireç harcıyla kulacı 800 franga mal olurdu. Beton tabaka üzerine hamam döşemesinde kullanılan taşlarla, sulu harçla yapılan bugünkü ucuz işse metresi 200 franga çıkar. Jean Valjean bütün bunlardan habersizdi, hiçbir şey bilmeyerek, hiçbir şey görmeyerek, tesadüfe dalarak, yani kendini kadere bırakarak, kaygıyla ama sükunetle yoluna devam ediyordu. Şunu da söyleyelim, azar azar içine bir dehşet yayılıyordu. Onu çevreleyen karanlık zihnine de giriyordu. Bir muamma içinde yürüyordu. Bu çirkef korkunçtu, baş döndürecek şekilde karışıktır. Bu karanlıklar Paris'ine dalmış olmak hazin bir şeydir. Jean Valjean görmeden yolunu bulmak, onu icat etmek zorundaydı. Bu bilinmezlikte attığı her adım sonucu olabilirdi. Buradan nasıl kurtulacaktı acaba? Bir çıkış yeri bulabilecek miydi? Onu zamanında bulabilecek miydi? Delikleri taştan olan bu muazzam yeraltı süngerini delip geçmek mümkün olacak mıydı acaba? Yoksa hiç beklenmedik bir karanlık düğümle mi karşılaşacaktı? İçinden çıkılmaz, aşılmaz bir zorluğa mı çatacaktı? Orada Marius kan kaybından kendisi de açlıktan mı ölecekti yoksa? En sonunda ikisi de burada kaybolup bu karanlığın bir köşesinde iskelet olup kalacaklar mıydı? Bilmiyordu. Bunların hepsini kendi kendine soruyordu ama karşılık veremiyordu. Paris'in bağırsağı bir uçurumdur. Peygamber gibi o da canavarların karnındaydı. Birdenbire hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştı. En ummadığı bir anda dümdüz yürürken artık yukarı doğru çıkmadığını fark etti. Ortadaki derenin suyu biraz önce ayak uçlarındayken şimdi topuklarına geliyordu. Lağım şimdi aşağı doğru iniyordu. Niçin? Yoksa birdenbire sen ırmağına mı çıkıverecekti? Bu tehlike büyüktü ama geri çekilmek daha da tehlikeliydi. İlerlemeye devam etti. Hayır, sene doğru gitmiyordu. Paris'in oturduğu zemin ırmağın sağ yakasında bir sırt teşkil eder. Bu sırtın bir yanı sene, öbürü de büyük lağıma boşalır. Sırtın suları böylece ikiye bölen doruğu pek gelişigüzel bir çizgi çizer. Akıntıların bölünme yeri olan en yüksek nokta, Saint-Avoy lağımında Michel Le Comte caddesinden öteye düşer, Louvre lağımında bulvarların yakınındadır, Montmartre lağımında ise halin yanındadır. İşte Jean Valjean bu en yüksek noktaya gelmişti. Çevredeki lağıma doğru ilerliyordu. Doğru bir yoldaydı ama kendisi bundan habersizdi. Yeni bir kola rastladıkça köşeleri yokluyordu. Kolun açıklığı kendi bulunduğu koridordan daha azsa oraya girmiyor, haklı olarak her dar yolun bir çıkmaza girdiğini, onu ancak hedeften yani çıkıştan uzaklaştıracağını düşünerek yoluna devam ediyordu. Böylece karanlıkta sözünü ettiğimiz o dört dehlizin kendisine kurdukları dörtlü tuzaktan kurtuldu. Bir an geldi ki ayaklanmayla donup kalan Paris'in altından çıktığını anladı. Orada barikatlar yollarda gidiş gelişi ortadan kaldırmıştı. Burada ise artık canlı, tabii Paris'in altına giriyordu. Birden başının üzerinde uzak ama sürekli bir gök gürültüsü gibi bir ses duydu. Arabaların tekerlek sesiydi bu. Yarım saate yakındır yürüyordu. Daha doğrusu kendi yaptığı hesaba göre öyle sanıyordu. Dinlenmeyi daha düşünmemişti bile. Yalnız Marius'u tutan elini değiştirmişti. Karanlık her zamankinden daha derindi. Ne var ki bu karanlık ona güven veriyordu. Birdenbire gölgesini önünde gördü. Gölge ayaklarının dibindeki arka tabanını, başının üzerindeki kubbeyi belli belirsiz kırmızımtırak bir ışıkla aydınlatan, sağında solunda koridorun kaygan iki duvarı üzerinde titreyen hafif kızıllık üzerine düşüyordu. Şaşırarak arkasına döndü. Arkasında koridorun biraz önce geçmiş olduğu kısmında kendisine pek uzun görünen bir mesafede ona bakar gibi duran korkunç bir yıldız koyu karanlığı delerek ışıldıyordu. Polisin karanlık yıldızıydı bu. Lağımın içinde doğmuş kaygı verici bir yıldız. Arkasında da 8-10 tane siyah, dimdik, belli belirsiz, korkunç hayal karmakarışık kımıldıyordu. 2. Açıklama. 6 Haziran günü lağımlarda bir araştırma yapılması emredilmişti. Yenilenlerin orasını kendilerine barınak yapmalarından korkuyorlardı. General Bugo açıktaki Paris'i ayıklarken Vali Gisquet de gizli Paris'i araştırmak zorunda kaldı. Yukarıda ordunun, aşağıda polisin temsil ettiği devlet gücünün çifte stratejisini gerektiren birbirine bağlı iki hareket. Polis memurlarıyla lağımcılardan meydana gelme üç takım Paris'in yeraltı yollarını araştırdılar. Birincisi sağ kıyıyı, ikincisi sol kıyıyı, üçüncüsü Site adasını. Polis memurları karabinalar, lobutlar, kılıçlar, hançerlerle silahlanmışlardı. O anda Jean Valjean'ın üzerine yönelmiş olan sağ kıyının devriye feneriydi. Bu devriye Kadran Caddesi'nin altında bulunan üç çıkmazla yuvarlak galeriyi araştırmıştı. Bu çıkmazların içinde fener titrek ışığını dolaştırırken Jean Valjean yolunun üzerinde galerinin girişine rastlamış, esas koridordan daha dar olduğunu anladığı için de oraya girmemişti. Onu atlayıp geçmişti. Polisler Kadran Galerisi'nden çıkınca çevre lağımından doğru bir ayak sesi duyar gibi olmuşlardı. Bunlar gerçekten de Jean Valjean'ın ayak sesleriydi. Devriye başçavuşu fenerini yukarı kaldırmıştı. Takım da sisin içine, sesin geldiği yöne doğru bakmaya başlamıştı. Jean Valjean için anlatılamaz bir dakikaydı bu. Bereket versin, o feneri iyi görebiliyorsa da fener onu iyi aydınlatamıyordu. Fener ışıktı, oysa karanlık. Çok uzakta bulunuyordu. Olduğu yerin karanlığına karışmıştı. Duvarın dibine büzüldü, durdu. Zaten arkasında kıpırdayan şeyin ne olduğunu anlamıyordu. Uykusuzluk, açlık, heyecan onu da hayaletler görecek hale sokmuştu. Bir parıltı, bu parıltının yanında da kara kara hayaletler görüyordu. Neydi acaba, anlayamıyordu. Jean Valjean durduğu için gürültü kesilmişti. Devriyeler dinliyorlar, hiçbir şey işitemiyorlardı. Bakıyorlar, hiçbir şey görmüyorlardı. Aralarında konuştular. O devirde Montmartre lağımının o noktasında servis meydanı denilen bir dört yol ağzı vardı ki, büyük sağanaklarda yağmur sularının seli oraya dolarak küçük bir iç göl meydana getirdiğinden daha sonra kaldırdılar. Devriye işte bu meydanda toplandı. Jean Valjean o günahkar ruhların bir halka teşkil ettiklerini gördü. Bu buldog başları birbirine yaklaştı, fısıldaştı. Bekçi köpeklerinin bu toplantısının sonucunda yanıldıklarına karar verildi. Hiçbir gürültü olmamıştı. Oralarda hiç kimse yoktu. Çevre lağımına dalmak faydasızdı, boşuna zaman kaybedilmiş olacaktı. Ama tersine Saint-Marie'ye doğru gitmekte acele etmeliydiler. yapılacak bir şey, yakılanacak bir buzinyo varsa mutlaka oralarda olacaktı. Dipnot, İngilizce bowsing, gemiciler meyhanesi kelimesinden türeyen bu deyim, cumhuriyetçi gençler için kullanılırdı. Siyasi partiler zaman zaman eski hakaretlere yeni taban geçirirler. 1832'de buzinyo kelimesi tabanı patlamış Jacobin kelimesiyle o devirde daha pek kullanılmayan, o günden bu yana pek güzel iş görme demagog kelimesi arasındaydı. Çavuş, sen yamacına doğru sola dönme emrini verdi. İki mangaya ayrılıp da iki ayrı yönde gitmeyi akıl etselerdi, Jean Valjean yakalanırdı. Buna ramak kaldı. Vilayetin emri bir çarpışmayı, kalabalık sayıda isyancıyı öngördüğü için devriyeye bölünmeyi yasaklamıştı. Devriye, Jean Valjean'ı arkasında bırakarak yoluna gitti. Bütün bu olup bitenlerden Jean Valjean hiçbir şey anlamadı. Bütün kavrayabildiği fenerin birdenbire geri dönüp kaybolmasıydı. Çavuş büsbütün çekilip gitmeden polis vicdanının rahatlığı için bırakılan yana, Jean Valjean'ın bulunduğu yöne doğru karabinasıyla bir el ateş etti. Silah sesi mahzende bu dev bağırsağın gurultusu gibi yankı yaptı. Dereye düşen, Jean Valjean'ın birkaç adım ötesinde suyu şıkırdatan bir sıva parçası, kurşunun onun başının üzerinde kubbeye çarptığını anlattı. Ölçülü ağır adımlar bir süre ark tabanında ses verdi, uzaklaşmanın azar azar artışıyla gitgide silindi. O kara şekiller topluluğu dağıldı. Bir ışık titredi, kubbede gittikçe azalan kırmızımtırak bir çizgi çizerek uçuştu, sonra kayboldu. Sessizlik yeniden derinleşti, karanlık yeniden tamamlandı, körlük, sağırlık, sonsuz karanlıkları yeniden kapladı. Jean Valjean hala kımıldamaya cesaret edemiyordu. Uzun zaman duvara dayalı kaldı. Kulağa kirişte, göz bebekleri genişlemiş, kaybolan bu hayalet devriye koluna bakıyordu. 3. Takip edilen adam. O günün polisinin şu hakkını teslim etmek gerekir ki, en önemli durumlarda bile devriye gezmek, gözetmek görevini hiç şaşmadan yerine getiriyordu. Onun gözünde bir ayaklanma, hiçbir zaman suçluları başıboş bırakmak, hükümet tehlikede diye toplumu ihmal etmek için bir sebep değildi. Olağanüstü hizmet arasında günlük hizmet de hiç aksamadan yerine getiriliyor, hiçbir kesintiye uğramıyordu. Hiç hesapta olmayan bir siyasi olay ortasında, çıkabilecek bir karışıklığın baskısı altında, ayaklanmayla, barikatla oyalanmadan bir memur bir hırsızı takip ediyordu. Haziran'ın 6. günü öğleden sonra Sen'in sağ yakasındaki kıyı yolunda, Envalit Köprüsü'nün biraz ötesinde, işte buna benzer bir olay geçiyordu. Bugün artık orada kıyı yolu yok, oraların manzarası değişti. Bu kıyı yolunda iki adam oldukça geniş bir aralıkla birbirinden kaçınarak birbirlerini gözetler gibiydiler. Önde giden uzaklaşmaya çalışıyordu, arkadan gelen de yaklaşmaya. Bu uzaktan sessizce oynanan bir satranç oyunu gibiydi. Ne biri ne de öbürü telaş eder görünmüyorlardı. İkisi de yavaş yürüyordu, sanki her biri hızlı giderek öbürünü de hızlı gitmeye zorlamaktan korkuyordu. Sanki bir avcı hiç belli etmeden bir av kovalıyordu. Av sinsiydi, tetikteydi. Sıkıştırılan sansarla sıkıştıran av köpeğinin arasında bulunması gerekli orantı iyi korunuyordu. Kurtulmaya çalışanın pek hali yoktu. Çelimsiz bir yüzü vardı. Yakalamaya uğraşan uzun boylu bir delikanlıydı. Görünüşü sertti. Onunla karşılaşmak da sert olsa gerekti. Birincisi en zayıf kendisi olduğunu bildiği için ikinciden kaçıyordu. Ama ondan son derece öfkeli bir şekilde kaçınıyordu. Onu inceleyen bir kimse, gözlerinde kaçışın kaygılı düşmanlığını, korkuda bulunan bütün korkutmayı görebilirdi. Kıyı yolu ıssızdı, hiçbir gelip geçen yoktu. Hatta şuraya buraya yanaşmış kayıklarda bile ne kayıkçı ne de yük boşaltıcı vardı. Bu iki adam rahatlıkla ancak karşı rıhtımdan görülebilirdi. O uzaklıktan bunları inceleyen bir kimse için ise önde giden adam paçavra haline gelmiş bir işçi ceketinin altında titreyen, Saçı sakalı diken diken olmuş, hırpani kılıklı, kötü düşünceli, kaygılı biri gibi görünürdü. Öteki de sırtındaki beylik redingot çenesine kadar iliklenmiş, basma kalıp resmi bir kimse gibi. Biraz daha yakından görebilse okuyucu bu iki adamı belki tanırdı. İkincisinin hedefi neydi? Belki de birinciye daha sıcak tutacak bir şeyler giydirmek. Devletin giydirdiği bir kimse hırpani kılıklı bir adamı takip ettiği zaman onu da devletin giydirdiği bir adam haline getirmek istiyor demektir. Yalnız bütün mesele renktedir. Maviler giymek şereflidir, kırmızılar giymek sevimsizdir. Bir aşağı tabaka kırmızısı vardır. Belki de birincisinin kaçınmak istediği böyle bir hoşnutsuzluk, bu cins bir kırmızı elbiseydi. Öbürü onu önden yürütüyor, hala yakalanmıyorsa bu, görünüşe göre onun önemli bir buluşma yerine, güzel bir av topluluğuna ulaştığını görmek umuduydu. Bu ihtimali kuvvetlendiren bir durum varsa o da şuydu ki, önü ilikli adam kıyı yolundan, Rıhtım Caddesi'nden boş geçen bir arabayı görünce arabacıya işaret etti. Arabacı anladı, besbelli ki işaret edeni tanımıştı. Arabayı çevirdi, rahvan gidişle Rıhtım'dan iki adamı takip etmeye başladı. Bu olayı önden giden o şüpheli, lekeli adam fark etmedi. Kira arabası Şanzelize'deki ağaçlar boyunca gidiyordu. Korkuluğun üzerinden arabacının kamçısı elinde gövdesi görünüyordu. Zabıta memurlarına verilen gizli emirlerden birinde şu madde vardır. İhtiyat olarak daima el altında bir kira arabası bulundurun. Bu iki adam her biri kendi yönünden kusursuz bir stratejiyle oyununu oynarken Rıhtım'ın hafif bir eğimine yaklaşıyorlardı. O devirde Pasi'den gelen arabaların sürücülerine ırmağa gelip atlarına su içirmek imkanını sağlayan bu yokuş kıyıya kadar iniyordu. O günden bu yana güzellik uğruna bu sırtı yok ettiler. Atlar susuzluktan çatlıyor ama bakışlar manzaradan hoşlanıyor. İşçi ceketli adamın kaçıp kurtulmak için ağaçlarla süslü Şanzelize'ye ulaşmak için bu hafif yokuştan yukarı çıkacağı pek akla yakındı. Evet, orası ağaçlıklı ama buna karşılık polisler orada pek sık sık bulunurdu. Öbürü kolaylıkla yardımcı bulabilirdi. Kıyı yolunun bu noktası 1824'te Albay Brush tarafından More'den Paris'e getirilen 1. François'nın evi denilen evden pek de uzakta değildi. Hemen oralarda bir karakol vardı. İzleyiciyi şaşırtan bir şey oldu. Takip edilen adam hiç de o yokuşa sapmadı, Rıhtım boyunca kıyıdan yürümeye devam etti. Durumu açıkça tehlikeli oluyordu. Sen sularına atlamazsa ne yapacaktı acaba? Artık Rıhtım'a çıkmak için hiçbir imkan kalmamıştı. Ne o yokuş yukarı yol ne de merdiven. Hem de kıyının gitgide daralarak ince bir şerit haline gelip altında kaybolduğu İena Köprüsü'ne doğru dirsek kırdığı noktanın pek yakınındaydılar. Adam orada çaresiz olarak sağında dik duvar, solunda karşısında ırmak, peşinde de hükümet kuvvetiyle sarsılmış olacaktı. Şurası gerçektir ki bu kıyının sonu 6-7 ayak yüksekliğinde, hangi yıkıntıdan geldiği bilinmeyen bir moloz yığınıyla gözlerden gizlenmişti. Ama bu adam enkaz yığınının arkasına kolayca dönüp orada gizlenmenin kendisi için faydalı olacağını mı umuyordu acaba? Çare pek çocukça olurdu. Şüphesiz ki bunu aklına bile getirmiyordu. Hırsızların saflığı o dereceye varmaz. Moloz yığını kıyıda Rıhtım'ın duvarına kadar burun şeklinde uzanan bir çıkıntı meydana getiriyordu. Takip edilen adam bu küçük tepeye geldi, onu geçti, böylece de öbürü için görünmez oldu. O da görmediği gibi görülmüyordu da. Gizlenmeyi elden bırakıp hızlıca yürümek için bu durumdan yararlandı. Birkaç dakika sonra moloz yığınının yanına geldi, onu dolandı. Büyük bir şaşkınlıkla durdu. Kovaladığı adam orada yoktu. İşçi ceketli adam kaybolmuştu. Enkaz yığınından sonra kıyı yolu ancak 30 adım kadar daha devam ediyor, sonra gelip Rıhtım'ın duvarını döven suyun altında kayboluyordu. Kaçak adam kendisini takip edene görünmeden ne sen ırmağına atlayabilir ne de Rıhtım'a tırmanabilirdi. Ne olmuştu öyleyse? Redingotu ilikli adam kıyı yolunun sonuna kadar yürüdü. Orada bir süre yumrukları sıkılmış, gözleri etrafı yoklar bir halde düşünceye daldı. Birdenbire alnına vurdu. Toprağın bitip suyun başladığı noktada geniş, alçak kemerli, kalın bir kilidi, üçte ağır rezesi bulunan demir bir ızgara görmüştü. Rıhtımın altında bir kapıya benzeyen bu ızgara, ırmağı olduğu kadar kıyı yoluna da açılıyordu. Altında kapkara bir dere akıyordu. Bu dere sene boşalıyordu. Paslı parmaklıkların ötesinde kubbeli, karanlık bir koridor fark ediliyordu. Adam kollarını kavuşturdu, esefle ızgaraya baktı. Bu bakış da yeterli değildi. Izgarayı itmeye çalıştı, sarsaladı. Parmaklıklar sağlamdı, direndiler. Bu kadar paslı bir ızgara için garip bir olaydı bu ama hiçbir ses duyulmamasına rağmen hiç şüphesiz az önce açılmıştı. Yalnız yeniden kapatıldığı da besbelliydi. Bu da bu kapının az önce önünde açıldığı kimsede, bir maymuncuk değilse de anahtar bulunduğunu belirtiyordu. Bu gerçek parmaklığı sarsmaya uğraşan adamın zihninde birdenbire aydınlandı, ondan şu heyecanlı sözleri kopardı. İşte bu kadarı olmaz doğrusu, hükümetin anahtarı. Sonra birdenbire sakinleşerek bir yığın iç düşünceyi adeta alaylı bir sesle belirtilen tek heceyle dile getirdi. Vay vay vay vay. Bunu söyledikten sonra bilinmez nasıl bir umutla ya giren adamın geri çıkmasını ya da daha başkalarının girişini görmek için bir av köpeğinin öfkeli haliyle moloz yığınının arkasına yerleşip gözetlemeye başladı. Öte yandan araba onun bütün davranışlarına göre kendini ayarlayarak korkuluğun yanında onun yukarısında durmuştu. Arabacı uzun bir bekleyişi tahmin ettiği için atların başına altı nemli yulaf torbasını geçirdi. Söz arasında söyleyelim, Parisliler bu yem torbasını pek iyi tanırlar. Çünkü hükümetler de kimi vakit onların başına böyle torbalar geçirirler. İena Köprüsü'nün seyrek yolcuları uzaklaşmadan önce bir an için değişmez manzaranın şu iki ayrıntısına, kıyı yolundaki adamla rıhtımdaki arabaya bakmak üzere başlarını çeviriyorlardı. 4. O da kendi haçını taşıyor. Jean Valjean yürümeye başlamış, bir dağda durmamıştı. Bu yürüyüş gitgide zorlaşıyordu. Kubbelerin yüksekliği değişiktir. Ortalama yükseklik 1 metre 70 santim kadardır. Bir adamın boyuna göre hesaplanmıştır. Jean Valjean, Marius'u kubbeye çarpmamak için eğilmek zorundaydı. Her dakika eğilip doğrulmak, durmadan duvarı yoklamak. Taşların rutubeti, ark tabanının kayganlığı bunları gerek el gerekse ayak için kötü bir dayanak noktası haline getiriyordu. Jean Valjean şehrin iğrenç gübreliği içinde sendeliyordu. Bodrum pencerelerinin aralıklı aydınlığı ancak pek uzun aralarla beliriyordu. Öyle de solgundu ki güneş aydınlığı ay aydınlığına benziyordu. Geri kalan her şey sis, pis kokulu buhar, donukluk, karanlıktı. Jean Valjean hem acıkmış hem de susamıştı. Hele öyle susamıştı ki. Burası ise deniz gibi içilmeyen suyla doluydu. Bilindiği gibi mucizevi olan temiz, kanaatkar yaşayışı sayesinde yaşlanmasına rağmen gücü pek az eksilmişti. Öyleyken şimdi bu güç gevşemeye başlıyordu. Gittikçe yoruluyordu. Gücü azaldıkça da yükün ağırlığı artıyordu. Belki de ölmüş olan Marius cansız bir vücut gibi ağırlaşıyordu. Jean Valjean onu göğsü rahatsız olmayacak, düzgün soluk alabilecek şekilde tutuyordu. Bacaklarının arasında farelerin hızla kaydığını duyuyordu. Bir tanesi onu ısıracak kadar ürktü. Lağım bacalarının aralıklarından arada sırada Jean Valjean'ı biraz daha canlandıran temiz bir hava geliyordu. Çevre lağımına geldiğinde saat öğleden sonra üç sularında olsa gerekti. Önce bulunduğu yerin birdenbire genişlemiş olmasına şaşırdı. Kendini uzanan iki elinin duvarlara yetişemediği bir koridorda, başının değemediği bir kubbe altında buluverdi. Gerçekten de büyük lağımın eni 2,5, yüksekliği de 2 metre kadardı. Montmartre lağımının büyük lağıma ulaştığı noktada ayrı iki yeraltı galerisi, Provence Caddesi'ninki ile Mezbaha'nın lağımı, bu dört yol ağzını meydana getirirler. Daha az ferasetli biri olsaydı orada duralar kalırdı.